Ayırım 22, sayfa 161. Sanırım o, değil mi? Aslında 3 hafta kadar önce onu karanlıkta gördüm. Bir gölge gibi. Yani bilemiyorum. O sandım bir an. Ama o, o değil mi? Bu sefer bardağın yarısından fazlasını üstüne dökerek soğuk suyundan bir yudum aldı. Buzlu suyun soğukluğu dişlerinin takırdamasına yol açmıştı. Barmen tezgahın ardındaki yerini alarak Billy'yi düşmanca bir bakışla ödüllendirdi. Anders iyi olduğunu belirten bir el hareketiyle barmeni ikna etti. Ve Taduz Lemke'nin fotoğrafını ters çevirdi. Arka tarafta resim 1983 Mayıs'ı ortalarında Attleboro Massachusetts'te çekildi diye bir not vardı. 1963 yılında onu ve arkadaşlarını son kez burada gördüğünden bu yana bir yaş bile ihtiyarlamamış diyerek sözlerini bitirdi Anders. Hert'in Salt Shack İstakoz çiftliğinin ardında 27. karayolu üstünde bir yerde kurmuşlardı kamplarını. 4 gün 4 gece konaklamışlardı orada. 5. gün ise kendiliklerinden yola düzülmüşlerdi. Kamp yerleri Anders'in oturduğu körfez yolundan sadece yarım mil uzaklıkta olduğundan ihtiyar adam onların geldiğinin ikinci akşamı oraya yürümüştü. Parantez içinde Billy onun yürüdüğüne inanmasa bile üstüne gitmedi. İşi olanların nasıl çalıştıklarını görmek için oraya gitmek istediğini anlattı. Kendisi sıhhi sebeplerle çalışamaz sınıfına ayrılmıştı da. Uzun süre yol kenarından izledim onları diye anlatmayı sürdürdü. Bazısı değişmiş ama çoğunluk aynı çingene yaşantısıydı gördüğüm. Eskiden çadırlarda falan yaşarlardı. Şimdi ise karavanda, station vagonlarda yaşıyorlar. Ama onların içinde geçen hayat gene eskisinin aynısı. Kadının biri fal bakıyor, 2-3 tanesi hanımefendilerin yüzlerini güzelleştirici kremler satıyor. Bazı erkekler de baylarımıza yönelik kremleri pazarlıyorlar. Aslında daha uzun bir süre burada kalacaklarmış ama polis onların birkaç zengin Kanadalı için hazırladıkları it dalaşını haber aldığını duymuş, bana denilen öyle. İt dalaşı mı? Tabii, insanlar iddiaya girmekten hoşlanırlar dostum. Tam anlamıyla kapkaçlılık da budur zaten. İnsanların iddiaya girmek istedikleri bir konu bul ki bu dövüşmeli olursa para daha çok olur. Kazan, kaybet, kaybettir, daha çok kazan. Bunun için bu işler çevrilir zaten. Adamlar ellerinde ucu sivritilmiş sopalar, hatta bazen de sivri uçlu bıçaklarla horoz veya köpekleri kızıştırırlar. Hayvanların ağzına da uzunca bir bez olur. İki taraftan hangisi bezin ucunu daha önce düşürürse o kaybetmiş sayılır. Ancak böyle biteneni çingeneler mertçe dövüş olarak kabul ediyorlar. Anders konuşurken karşısındaki aynadan kendisine belki de iş dünyasına seyre dalmıştı. Tam eski günlerdeki gibiydi diye sürdürdü rüya içinden. Yedikleri etleri ve onları pişirmeden önce yatırdıkları sosların kokusunu bile alıyordum. Hani yeşil biber ve zeytinyağına bastırdıkları zaman küflü kokan, piştikten sonra da tatlımsı bir tadı olan etleri vardır ya. Onların garip dillerini, gülüşmelerini ve hani bıçak atarlar ya, o zaman çıkan tok sesleri duydum. Tak, tak, tak. Birisi eski zamanlarda olduğu gibi ısıtılmış taşlar üstünde ekmek pişirmekteydi. Her şey eskisi gibiydi ama ben değişmiştim. Korktuğumu hissettim. Yani aslında çingeneler beni her zaman korkuturlar. Tek fark, o zamanlar yürüyüp geçerdim. Kahretsin, bir beyazdım, değil mi? Eski günlerde olsaydı, onların yaptıkları şölen ateşine doğru yürür, onlara bir içki ısmarlar veya bir şeyler satın alırdım. Sadece alışveriş yapmak için veya bir şeyler içmek için değil, yalnızca oradaki hayatı yakından izlemek için. Ama arkadaşım, geçen günler beni ihtiyar bir adam yaptı ve ihtiyar bir adam sanki ilk defa tıraş oluyormuş gibi eline bir jilet korkusuzca kendisini tehlikeye atmıyor. Böylelikle Salt Shack'ın karanlıklarında bir yanımda bütün onların karavanları, kamp çadırları ve station vagonları dizili dururken, onları ateşin önünde gidip gelirken, gülüp konuşurken pişirdikleri yemeklerin kokusunu alarak izledim. Ondan sonra oradaki minibüsün kapısı açıldı. Hani o üstünde kadın resmi ve boynuzlu bir at olan minibüs, ne derler ki o resme? Unicorn, Billy'nin sesi sanki dışarıdan başka birisinden çıkmıştı. Bu minibüsü çok iyi tanıyordu. Çingenelerin Fairweave'a ilk geldikleri gün parkta görmüştü onu. İçinden birisi çıktı diye sürdürdü Anders. Sigarasının ucu parıldayan bir gölge gibi. Ama tanıdım onu. Solgun, parmağıyla başı mendille örtülü adamın fotoğrafını gösterdi. Onu, aradığın arkadaşını. Emin misin? Sigarasından derin bir nefes çekti ve burasından tanıdım. Derken sanki iltihaplar eline bulaşacakmışçasına resimde görünen adamın burnunu uzaktan göstermeyi yeğledi. Konuştun mu onunla? Hayır diye cevapladı Anders. Ama o konuştu benimle. Tam karanlığın içinde duruyordum ve Tanrı şahidimdir ki benim olduğum tarafa bile bakmıyordu. Ama bana karını özlüyorsun değil mi parlak? Kendisi çok iyi. Yakında gidersin yanına diyerek sigarasının izmaritini fırlattı. Ve ateşin olduğu yere doğru ilerledi. Bir an kulağındaki halkanın parıltısını gördüm ateşin ışığında. O kadar. Elinin tersiyle çenesinden akmakta olan su damlacıklarını silerek Billy'e baktı. Bana 40 yıl önce doklarda çalışırken ancak çok yakın arkadaşlarım parlak derlerdi. Ama yıllardır kimse beni bu isimle çağırmıyor. Karanlıkların içindeyken ihtiyar bir çingene çıkıp bana bu isimle hitap ediyor. Anlasana, ölüyü mezarından çıkartır bu insanın takma adını bilebilen çingeneler. Gerçekten mi? Barman Timmy'yi yeniden geri geldi. Bu kez dostça davrandı Billy'ye. Sanki Anders yanlarında yokmuş gibi davrandı. Onluğu hak etti arkadaş. Artık onu yalnız bırak. Sağlığı iyi değil. Sohbetin de onu iyileştirmeye yaramayacak. Ben iyiyim Timmy diye çıktı Anderson sesi zayıfça. Timmy onu duymazlıktan gelerek gözlerini haleke dikti. Buradan gitmeni istiyorum. Aynı kararlı ve yumuşak ses tonunu kullanmıştı gene. Kötü bir şey olacakmış gibi bakan gözlerinden hoşlanmıyorum. Biralar benden. Hadi git artık. Billy korku ve saygıyla dolu barmene baktı. Tamam, sadece tek bir soru, sonra hemen gideceğim. Anders'a dönerek sorusunu sordu. Nereye doğru gittiler? Bir an duraksamadan cevapladı adam. Bilmiyorum. Çingeneler genelde adres bırakmazlar dostum. Billy'nin omuzları çöktü. Ama ertesi gün yola çıktıklarında çoktan ayağa kalkmıştım. Çoğunun arabasının egzozları bozuk, o sese fırladım yataktan. 217. karayolundan birinci çıkışa yöneldiklerini gördüm. Sanırım Rockland'a gittiler. İhtiyar adamın derince içine çekmesi Billy'yi onun suratına doğru eğilmeye zorladı. Rockland veya Boot Bay Limanı. Evet, işte tüm bildiğim bu arkadaş. Bir de bana benim burada kimse tarafından bilinmeyen takma ismimle hitap ettiği zaman korku ve şaşkınlıktan sol tenis pabucum sidik dolana kadar altıma işediğim. Ardından ağlamaya başladı. Derin derin, iç geçirerek. Bayım, lütfen gider misiniz artık? Bunu soran Timmy'di. Gidiyorum diyerek ayağa kalktıktan sonra sadece bir an için ihtiyar adamın omuzuna, o artık yalnızca kemik omuza dokunmak için durakladı. Dışarıdaki güneş bir çekiç gibi indi beynine. Saat öğleden sonra 3 civarı olmalıydı. Sol yanında kaldırımda kendisini izleyen gölgesine baktığında beyaz kumun üstünde mürekkep gibi belirgin duran sıska çelimsiz bir çocuğu andıran gölgesini bölge kodu 203'ü çevirdi. İnsanın takma adını bilebilen bu çingeneler ölüyü mezarından çıkartırlar. Ardından 555 çevirdi. Buradan gitmeni istiyorum. Kötü bir şey olacakmış gibi bakan bakışlarından hoşlanmıyorum. 92-31'i de çevirerek şişkolar ülkesindeki evinin telefonunun çalmasını bekledi. Cinleri bekler gibisin. Alo, bekleyiş içine nefes nefese karşısına çıkan sesi Heidi'nin değil Linda'nınkiydi. Billy pasta dilimi biçimindeki otel odasında yatarken gözyaşlarını önlemek için kıstı gözlerini. Bir an için evde olduğunu ve kısacık şortlu, toy bacaklı kızıyla Lantern Drive'da yürüyüşe çıktığı, kazayı anlattığı o geceye geri döndü. Ona ne söyleyeceksin Billy çocuk? Öğle yemeğini sahilde ter atarak geçirdiğini mi? İkindide de iki hamburger yediğini mi? Yoksa artık günde iki yerine 3 pound vermekte olduğunu mu? Alo, kötü şansın ortaya çıkmak için kapı ardında mı bekliyor? Yalan söyleyeceğin için özür mü dileyeceksin? Ama bütün anne babalar yalan söyleyebilir. Alo, kimsiniz? Bobby sen misin? Gözleri yumulu. Benim Linda, baban dedi. Babacığım. Canım, konuşamayacağım çünkü ağlamak üzereyim. Hala kilo veriyorum ama sanırım Lemke'nin izini buldum. Annene bunu söyle. Lemke'nin izini buldum galiba. Hatırlayabilecek misin? Babacığım lütfen eve dön. Kızı ağlıyordu. Almacı tutan eli kasılmaktan beyazlaştı. Seni çok özledim ve artık teyzeme gönderilmekten de bıktım. Uzaktan Heidi'nin sesini duyar gibi oldu. Lin, kim o? Baban mı? Seni seviyorum bebek diyebildi. Seni ve anneni çok seviyorum. Babacığım. Bir takım sesler geldi telefondan. Ardından Heidi aldı almacı. Billy, Billy lütfen kes artık bu saçmalığı ve bize, evimize dön. Billy ahizeyi yerine yerleştirdikten sonra yatağın üstünde yuvarlanarak kollarını yüzünün altına kavuşturdu. Ertesi sabah otel hesabını kapatarak Fort Kent'ten başlayıp Florida Key West'e değin uzanan E1 karayolu boyunca seyahatine başladı. Belki Rockland, belki de Bot Bailey'mini demişti. Yedi denizlerdeki ihtiyar adam. Ama Billy'nin şansını deneyecek vakti yoktu. Kuzeye yönelik karayolu üstünde rastladığı her iki üç benzinci de adamların güneşte oturduğu ciklet veya çöp çiğneyerek vakit öldürdükleri dükkanlarda duraklayarak ilerledi. Her görmek isteyene resimleri gösteriyordu. İki adet yüzer dolarlık seyahat çekini ikişer dolarlık banknotlar halinde bozdurarak konuyla ilgilenebilecek herkese Noel Baba gibi para dağıtıyordu. Genelde gösterdiği fotoğraflar zeytin yeşili, tenli, koyu ama davetkar bakışlı Gina'ya, cenaze arabasından bozma Cadillac üstünde kız ve tek boynuzlu at resmi olan VW minibüse ve de Tadus Lemke'ye aitti. Lon Enders gibi diğerleri de bu sonuncusuyla ilgilenmekten hatta resmi ellerini almaktan çekiniyorlardı. Fakat genelde yardımcı oluyorlardı ve bile onları sahil boyunca izlemekte güçlük çekmedi. Dikkatleri çeken kullandıkları arabaları yabancı plakalı olması değildi. Zira Maine'de yazın bir sürü yabancı plakalı arabaya rastlamak olağandı. Fakat arabaların rengarenk boyaları, hepsinin birbirini tampon tampona konvoy halinde izlemesi ve tabii bir de çingenelerin kendileri halkın ilgisini çekmekteydi gittikleri her yerde. Çoğunlukla kadınların ve çocukların oralardan bir şeyler çaldıklarını iddia ettiler. Ama kimse çalınanların neler olduğu hakkında kesin bir şey söyleyemedi. Ve Billy'nin konuşmalardan çıkardığına göre hiçbiri de polise şikayetçi olmamıştı. Görenlerin çoğunun anımsadığı burnu çürümekte olan ihtiyardı. Yedi denizlerde Lon Enders'te otururken onlardan tam 3 hafta gerideydi. Bob'un hızlı servisindeki adam onların arabalarına, karavan minibüslerine benzin doldurduğu tarihi tam olarak anımsayamadı. Ama teke gibi kokmalarının burnunun direğinin sızlattığını unutmamıştı. Billy Bob'un kendisinin de çok güzel kokmadığını fark etti. Ama bunu söylemek büyük kabalık olacaktı. Servisin karşı tarafındaki Doygun Gıda Çiftliği'nde çalışan üniversiteli çırak, çingenelerin uğradığı tarihi kesin olarak anımsamaktaydı. 2 Haziran. O gün kendi yaş günü olduğundan çalışmak çok koymuştu. Billy'ye konuştuğun gün ise ayın 20'siydi. Demek ki Billy çingenelerden 8 gün gerideydi. Henüz. Çingeneler biraz kuzeyde bulunan Brunswick'te kamp yeri bulmak üzere hareket etmişlerdi oradan. 4 Haziran'da ise Bud Bey Limanı'nda kamp kurmuşlardı. Tabi sahilin orta yerinde değil ama oraya yakın Kinniston tepesinde bir çiftçi geceliği 20 dolara tarlasını onlara kiralamaya razı gelmişti. Yalnızca 3 gece konaklamışlardı orada. Yaz sezonu sürmesine karşın işler kesattı. Çiftçinin Washburn'du adı. Billy ona Tadus Lemke'nin fotoğrafını gösterdiğinde adam kafasını sallamış ve farkına varmadan, parantez içinde Billy bundan emindi, kendisini kutsamıştı. Şimdiye değin bu kadar hızlı hareket eden bir ihtiyara rastlamadım. Üstüne üstlük benim oğlanların hep beraber taşıyabileceğinden daha fazla odunu sırtladı, kamp ateşini yakmak için. Washburn duraksadıktan sonra ekledi. Ondan hoşlanmadım. Sadece burnundan değil kahretsin. Bizim morukta da cilt kanseri vardı. Ve ölmeden önce yanağında sigara tablası iriliğinde bir delik açılmıştı. Baksan ne çiğnediğini orada görürdün. Hoş bir şey değildi bu tabii. Ama gene de severdik bizim moruğu. Ama bu herif, yani anlayacağın, hoşlanmadım ondan. İbnenin tekiydi. Billy bu terimi hangi anlamda kullanmış olduğunu düşündü karşısındaki adamın. Oğlancı, adi, umacı, alçak. Fakat terim karşısındakinin gözlerinde gerçek anlamını kazanmıştı. Aklımdan onları buradan def etmeye geçirdim. Günde 20 papel artlarında bırakacakları süpürüntüleri toplamak için az para değildi aslında. Ama bizim karı çok korktu onlardan. Ben de korkmadım desem yalan olur. Ertesi sabah bir kalktım, konuşmak üzere oraya gittim ama bir baktım ki toplanıyorlar. İçim öyle rahatladı ki anlatamam. Herhalde kuzeye yöneldiler gene. Mutlaka şuradaki tepeye çıktım. Eliyle Billy'ye biraz ilerisine işaret etti ve E1 çıkışlarını gözden yitirene kadar izledim. Gidişlerinden emin olunca da bayağı sevindim. Evet, buna eminim. Washburn, Billy'ye bir süre endişeyle baktıktan sonra bize gelip "Mis gibi bir bardak süt içer miydiniz?" diye davet etti. "Çok halsiz ve zayıf görünüyorsunuz bayım." "Teşekkür ederim ama ben güneş batmadan Owls Head yöresine varmak istiyorum." "Onun peşinde misiniz?" "Evet, pekala. Eğer bulursanız inşallah sizi yemez. Gözüme çok aç göründü o umacı." Ayırım sonu, sayfa 168. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Atleboro. Atleboro. Saltçak. Saltschak. Unicorn. Unicorn. Butbay. Butybay. Kinniston. Kinniston. Washburn. Washburn. Owlshead. Owlshead.